Ayrım 17. Beraber yürüttük biz bu yollarda. Yılmaz Özdil. Sayfa 175. Mayıs. Adalet nöbeti, cadı avı, fezleke, Patek Philip, çatı aday, edepsiz barolar birliği, Soma, fıtrat, taziyeye gidip cenaze sahiplerini yumruklayan dünyadaki ilk insan. 1 Mayıs'ta Kurmay Albay Murat Özenalp vefat etti. Tokat Zileli'ydi. Henüz 14 yaşındayken babası tarafından Heybeliada Deniz Lisesi'ne emanet edilmişti. Deniz Harp Akademisi'ni birincilikle bitirdi, kurmay oldu. Fırkateyn komutanlığı yaptı, ataşelik yaptı, komodorluk yaptı. Evli, iki evlat babasıydı. Amiral olmasına kesin gözüyle bakılıyordu. 30 Ağustos'a gün sayıyordu. 22 Ağustos'ta tutukladılar. Asrın iftirasına uğrayan seçkin subaylarımızdandı. Balyoz kumpasıyla 16 sene hapis vermişlerdi. 3 senedir tutukluydu. Mamak askeri cezaevinde, açık görüş sırasında kızıyla top oynarken sıkıntıdan beyin kanaması geçirdi. 5 gün komada direndi, rahmetli oldu. Cenaze için ilk tören Gata'da morgun kapısında yapıldı. Sahte delil bavuluyla hapse sokulmuştu. Ay yıldızlı tabutla çıkıyordu. Erkekten çok kadın vardı. Göz pınarları ağlamaktan şişmiş kadınlar. Esir subayların eşleriydi. TCG Mamak, TCG Maltepe, TCG Silivri, TCG Hastal, TCG Hadımköy, TCG Sincan, TCG Şirinyer yazılı denizci şapkaları giymişlerdi. Hüzün donanmasıydı. İmam geldi, 3-5 beylik laftan sonra hakkınızı helal eder misiniz diye sordu. Annesi, hakkımı bu devlete helal etmiyorum diye bağırdı. Kahraman bir evlat yetiştiren annenin bedduasını alan devlet ayakta kalabilir mi? Sanmıyorum. Tabutu arkadaşları omuzladı. Hemen hepsi sanıktı. Kimisi Ergenekon'dan, kimisi Balyoz'dan, kimisi casusluktan yatmıştı. Tutuksuz yargılanıyorlardı. Yüklediler cenaze arabasına. Mamak askeri cezaevine götürdüler. Tarihte ilkti. Hapisteki arkadaşları askeri tören yaptı. Açık görüş masalarını birleştirip musalla taşı kurdular. Etrafına U şeklinde dizildiler. 35 senelik arkadaşı Kurmay Albay konuşma yaptı. Çocukların, hepimizin çocukları, eşin son nefesimizi verene kadar kardeşlerimizden daha kardeş, mekanın cennet olsun, bir gün yanına gelmek kısmet olsun dedi. Selam verdiler, tören mangasına dokundurmadılar, omuzladılar, cenaze arabasına bindirdiler. Kocatepe Camisi'ne getirdiler. Dünyanın en büyük ailesi oradaydı. Balyoz davasıyla hiç alakası olmayan sıradan yurttaşlar gelmişti. Türk Silahlı Kuvvetleri çelenk göndermişti. Suçluysa niye çelenk gönderiyorsun? Suçsuzsa niye içeride kalmasına göz yumdun? Anlamak mümkün değildi. Deniz Kuvvetleri Komutanı geldi, yuhlandı. Katil AKP diye haykırıldı. Murat'ın ölümü dirilişin sembolü oldu. Avukatı Şule Nazlıoğlu Erol cübbesini giydi. Tek başına Anayasa Mahkemesi önünde adalet nöbetine başladı. Çünkü Balyoz davasıyla alakalı olarak 6 ay önce Anayasa Mahkemesi'ne başvurulmuştu. Karar bir türlü çıkmıyordu. Şule Nazlıoğlu Erol karar çıkana kadar gece gündüz orada bekleyecekti. Avukat Şule Nazlıoğlu Erol, TBMM tarafından şeref madalyasıyla onurlandırılmış, Kuvayi Milliye Kahramanı, Yozgatlı Nazım Kafaoğlu'nun torunuydu. Balyoz kumpasıyla içeri tıkılan 14 subayın savunmasını üstlenmişti. Sadece bir tek kişi bile her şeyi değiştirebilir derler ya, işte o bir tek kişilerdendi. Tek başına başladı, her şeyi değiştirdi. Adalet nöbetine on binlerce insan katıldı. Türkiye Barolar Birliği, İstanbul Barosu, Ankara Barosu, Atatürkçü Düşünce Derneği, Türkiye Gençlik Birliği, Fenerbahçeliler Derneği, Emekli Subaylar Derneği, İşçi Partisi, CHP-MHP milletvekilleri, çocuğunu kucaklayıp gelen sıradan vatandaşlar, yurt dışından gelenler oldu. Sanatçıların çoğu korkudan araziye uymuşken, tiyatromuzun duayeni Ayten Gökçer geldi nöbet tuttu. Deniz Kuvvetleri Komutanı olmak varken, esir subaylarına destek için istifa eden Koramiral Atilla Kezek'le, Ergenekon'dan 2 sene yatırılan efsane bordo bereli albay Hulusi Gülbahar oradan hiç ayrılmadı. Adalet nöbeti hakikaten tarihi hadiseydi. Anayasa Mahkemesi'nden müjdeli haber çıkana kadar tam 46 gün gece gündüz devam etti. Murat Özenalp'in kaybı diğerlerinin çıkışını hızlandırdı. Balyoz şehidi kabul edilen Kurmay Albay Murat Özenalp, kaptanlığını yaptığı fırkateynle Mısır açıklarındayken personeliyle birlikte umreye gitmişti. Otobüsler kiralanmış, yeterli parası olmayan erlerin masrafını kendi cebinden ödemişti. İhrama girmişti. Rahmetli olduğunda o ihram örtüsü kefeni yapılmıştı. Fatih Camisi'ni bombalayacaklar iftirasıyla hapse atılmıştı. Aynı iftiraya uğrayan silah arkadaşları 7'sinde ve 40'ında Fatih Camisi'nde Kur'an okuttu. 1 Mayıs'ta Taksim savaş alanı gibiydi. AKP yandaşı sendikalar toz olmuştu ama Disk ve Kesk meydana çıkmaya kararlıydı. Gezi Parkı'nın yıl dönümü yaklaşmıştı. Yeniden direniş başlamasından korkan hükümet, İstanbul'da adeta sokağa çıkma yasağı ilan etmişti. Metrobüs, metro, tramvay, vapur seferleri durduruldu. Galata ve Unkapanı köprüleri kapatıldı. Taksim'e çıkan yollar kesildi. Taksim anıtı bariyerlerle çevrildi. Polis biber gazlarıyla, tomalarıyla, tazikli sularıyla, coplarıyla öldüresiye saldırdı. Kafa travması, kol kırığı, kulak parçalanması, yüzlerce yaralı vardı. Plastik mermi kullanılmıştı. Ok Meydanı Hastanesi'ne bile gaz bombası atılmıştı. Sivil polisler öğrenci gibi sırt çantası taşıyordu, şapka takmışlardı. Eylemci kılığında olayların arasına karışmışlardı. CHP'nin fiziksel engelli milletvekili Şafak Pavey bile polisler tarafından tartaklandı, sürüklene sürüklene gözaltına alınmaya çalışıldı. 1 Mayıs, Avrupa'dan Afrika'ya, Arjantin'den Japonya'ya, bütün dünyada coşkuyla kutlanmıştı. 20 senelik yasaktan sonra Afganistan'da bile kutlama yapılmıştı. Bütün dünyada sadece Kamboçya'da ve Türkiye'de işçilere saldırılmıştı. Halbuki Tayyip Erdoğan Taksim'i 1 Mayıs'a açmakla övünüyordu. 2009'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ilan edilmiş, resmi tatil ilan edilmiş, 2010'da sendikaların Taksim'e çıkmasına izin verilmişti. Çünkü yetmez ama evet referandumuna gidildiği günlerde demokrat görünmek gerekiyordu. 2011 ve 2012'de hiç sorun çıkmamasına rağmen, bayram havasında geçmesine rağmen, 2013'te polis devletine geri dönülmüş, 2014'te bu hale gelinmişti. TMSF tarafından el konulan BMC, 751 milyon liraya yandaş iş adamı Ethem Sancak'a satıldı. İhaleye sadece Ethem Sancak girmişti, başkası yoktu. İzmir'deki BMC fabrikası 220 dönüm üzerine kuruluydu. Sırf arsasının bile 1,5 milyar lira ettiği söyleniyordu. BMC, kamyon ve otobüsün yanı sıra kirpi tabir edilen askeri araçları üretiyordu. Şakır şakır çalışıyor, şakır şakır satıyordu. Hatta müşterileri sıra bekliyordu, siparişleri kuyruktu. Nasıl olur da iflas noktasına gelir, nasıl olur da el konulur, hiç kimse akıl sır erdiremiyordu. Milletin orasına koyacağını ifade eden müteahhit Mehmet Cengiz, 45 milyon dolara yeni bir özel uçak siparişi verdi. Bir özel uçağı ve bir helikopteri zaten vardı. Bir özel uçak daha alıyordu. E hakkıydı. Mehmet Cengiz'in kısa süre önce uzlaşma yöntemiyle 424 milyon liralık vergi borcunun silindiği ortaya çıkmıştı. Vergi kaçırıyor filan diye TOFAŞ'a, Yapı Kredi'ye, TÜPRAŞ'a milyonlarca lira ceza kesiliyordu ama 2013 vergi rekortmenleri açıklandı. İlk 6 sıra Koç ailesinindi. Rahmi Koç, Sema Tarsel, Suna Kıraç, Mustafa Koç, Ali Koç, Ömer Koç diye dizilmişlerdi. Vergi kaçırıyor falan diye ceza üstüne ceza kesilen Aydın Doğan da gene vergi şampiyonları listesindeydi, 9. sıradaydı. Buna mukabil 55 milyar liralık devasa ihaleleri kapan yandaş müteahhitler vergi listesinde yoktu. Türkiye'nin cari açığını tek başıma ben kapattım diyen Rıza Sarraf'ın da vergi listesinde esamisi okunmuyordu. Milli Güvenlik Kurulu Şubat ayı toplantısında paralel yapıyı ele almış, önlemleri konuşmuştu. Ne yapılacağı merak ediliyordu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Fethullah Gülen hakkında soruşturma başlattı. Ankara Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı da Türkiye İletişim Başkanlığındaki hassas bilgilerin yabancı ülkelere aktarıldığı, casusluk yapıldığı iddiasıyla soruşturma başlattı. TOKİ dosyası kapatıldı. Ali Ağaoğlu, Nazif Zorlu, Mehmet Ali Aydınlar ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın oğlunun da aralarında bulunduğu 60 kişi hakkında soruşturma yürütülüyordu. 17 Aralık'ın 3 ayağından biriydi. Yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verildi, dava açılmadı. Savcıların dosyası açıldı. HSYK, 17-25 Aralık operasyonlarını yürüten savcılar, Zekeriya Öz, Muammer Akkaş ve Celal Kara hakkında soruşturma açılmasına karar verdi. Aynı zamanda şüphelilerin mal varlıklarına el konulması kararını veren Hakim Süleyman Karaçöl hakkında da soruşturma açıldı. Bakan çocukları bırakılmış, Rıza Sarraf bırakılmış, fezlekelerin üstü örtülmüş, müteahhitlere takipsizlik verilmiş, polislerin, savcıların, hakimlerin yakasına yapışılmıştı. Fethullah Gülen cemaatine isim vermeden hitap eden, devamlı lakaplar takan, haşhaşi, paralel, casus, Pensilvanya diyen Tayyip Erdoğan cadıyı ekledi. Bu ülkeye ihanet edenlerin görev yerlerini değiştirmek cadı avıysa, biz bu cadı avını yapacağız. Nefes aldığım sürece unutmayacağım, affetmeyeceğim dedi. Genelkurmay Başkanlığı, Suriye'den Türkiye'ye Asi Nehri üzerinden Salla geçmeye çalışan 3 kişinin yakalandığını, birinin Amerikalı gazeteci olduğunu duyurdu. Jandarma karakolunda sorgulanıp serbest bırakılan gazetecinin Pulitzer ödüllü Roy Gutman olduğu ortaya çıktı. 70 yaşındaki Gutman, 30'dan fazla gazeteyi bünyesinde barındıran McClatchy grubunun Avrupa büro şefiydi, İstanbul merkezli çalışıyordu. Sınırdaki insan kaçakçılığını haber yapmaya geldiğini, akaryakıt kaçakçılarının kendisini askere ihbar ettiğini anlattı. Yandaş medya tarafından casus ilan edilen Roy Goodman'ın bir başka özelliği vardı. Tayyip Erdoğan'la Bilal arasında geçtiği iddia edilen sıfırlama tapelerini ABD'de Türkçe bilen uzmanlara analiz ettirmiş, montaj olmadığını, gerçek olduğunu yazmıştı. Dünyanın dört bir tarafından gelen onlarca gazeteci Hatay sınırında cirit atıyor, casus diye yakalana yakalana sıfırlamayı analiz ettiren gazeteci yakalanıyordu. PKK ile IŞİD vuruşmaya başladı. Diyarbakır Sur Belediye Başkanı Seyit Narin'in oğlu Ali, Suriye'nin Kobani bölgesinde hayatını kaybetti. 22 yaşındaki Ali, 3 sene önce PKK'ya katılmıştı. 2 gün sonra Diyarbakır Çermik BDP ilçe başkanı Haşim Demirkol'un 23 yaşındaki kızı Helin Kobani'de öldürüldü. IŞİD'in Mayıs başından beri Kobani'yi 3 koldan kuşattığı söyleniyordu. CNN Türk ve NTV'de ufak ufak Suriye haritaları çıkmaya başlamıştı. Rojava neresi, Kobani neresi, neden önemli, ahalimize öğretiliyordu. Aile Bakanı Ayşenur İslam, üst üste yaşanan çocuk cinayetleri ve çocuk tacizleriyle alakalı olarak konuştu. Annelerin çocuklarına çığlık atmayı öğretmeleri gerekiyor dedi. Bu çözüm önerisine Nobel verseler yeriydi. Saadet Partisi kongre yaptı. Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan genel başkanlığa aday oldu. Bol bol alkış aldı, oy alamadı. Mustafa Kamalak fark attı. Partiyi Erbakan'ın oğluna vermeyen Milli Görüş'ün aksaçlıları, daha önce de gençlere geçit vermemiş, onlar da gidip AKP'yi kurmuştu. Kayseri Spor küme düştü. 1973 ile 1997 arasında birkaç defa Süper Lig'e çıkmış, anında düşmüştü, bir türlü tutunamıyordu. 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 ortada yoktu. Kayserili Abdullah Gül önce başbakan sonra cumhurbaşkanı oldu. Kayseri Spor roketledi. 2004'te isim hakkı ayarlandı. Futbolla çıkamayan Kayseri siyasetle Süper Lig'e yükseltildi. 2004 ile 2014 arasında devamlı süperdi. Muhteşem stadyum bile yapıldı. Kayserili'nin köşkteki görev süresi bitti. Kayseri Spor zart diye gitti. TBMM'de 4 bakan hakkında soruşturma komisyonu kuruldu. 15 kişilik komisyonun 9 üyesi AKP'den, 4 üyesi CHP'den, birer üyesi MHP ve HDP'den olacaktı. Güya komisyondu. Neticede 9'a 6'ydı. HDP komisyon çalışmalarından çekildi, 9'a 5 kalındı. TBMM Genel Kurulu'nda komisyon kurulmasıyla alakalı görüşmeler 17 saat sürdü. Yumruklaşmalar oldu. Muhalefet milletvekilleri kürsüye çıkıp fezlekelerden alıntılar yaptı. Meclis TV yayınlamadı. Maksat vatandaş duymasındı. Görüşmeler sırasında Meclis TV'de buz pateni gösteriliyordu. Zafer Çağlayan kürsüye çıktı. Söz konusu saati bir gazetenin ilanında gördüm, çok beğendim. Firmayla temasa geçtim. Bu konuşma yapılırken Rıza Sarraf o ortamdaydı. Bizim orada ofisimiz var. Alsınlar size göndersinler dedi. Saati bana gönderdiler. Saatin faturasında alan kişinin ismi yazıyor ama parasını ben ödedim. Garanti belgesinde benim ismim yazıyor. Hakkımdaki tüm iddialar yalandır, dolandır, iftiradır dedi. Egemen Bağış kürsüye çıktı. 20 yıllık arkadaşımla telefon görüşmemi arşivden çıkarıp kestiler, biçtiler, montajladılar. İmanımı sorgulatmaya kalktılar. 3 kez rüşvet aldığım iddiası külliyen yalandır, alçaklıktır, şerefsizce kurgulanmış iftiradır dedi. Muammer Güler kürsüye çıktı. Psikolojik harekattır, algı operasyonudur, veremeyeceğim hesap yoktur dedi. Erdoğan Bayraktar kürsüye çıkmadı, hiç konuşmadı. Karartma sadece Meclis TV'de yapılmadı. Yandaş sabah ve akşam gazeteleri, dünya medyasının bile yakından takip ettiği bu haberi birinci sayfasına koymadı. Yeni Şafak ve Star ise kibrit kutusu kadar yer verdi. Yandaş televizyonlar o akşamki tartışma programlarında bu mevzu hariç her mevzuyu tartıştı. Zafer Çağlayan TBMM'de yaptığı savunmasında, "Gazetede saatin ilanını gördüm. Saati Rıza Sarraf aldırdı ama parasını ben ödedim. Garanti belgesinde benim ismim yazıyor." demişti. Küçük bir pürüz vardı. Patek Philippe firması, "Gazetelere ilan vermeyiz, garanti belgelerine isim yazmayız." açıklaması yaptı. Zafer Çağlayan'ın Patek Philippe sevdası öyle böyle değildi. 2011 senesinde İsviçre'ye yaptığı resmi ziyarette Patek Philippe'in fabrikasını gezmişti. O gezi sırasında gazetecilere konuşmuş, "İlk defa ilkokul 5. sınıfta saat sahibi oldum. Saatin üzerine gazlı kalemle figürler çizerdim. Saat merakım var." demişti. Türkiye Ekonomi Bakanı'nın saatini tartışırken Almanya bir başka saati konuşuyordu. Bayern Münih'in icra kurulu başkanlığını yürüten efsane futbolcu Rummenigge, Kulüpler Birliği toplantısı için Katar'a gitmiş, dönüşte gümrüğe tabi malı olmadığını söylemiş, buna rağmen bavulları aranmış ve 100 bin euro değerinde 2 adet Rolex saat bulunmuştu. Anında gümrük kaçakçılığı işlemi başlatılmış ve hakkında soruşturma açılmıştı. Neticede 140 gün hapis verilmiş, para cezasına çevrilmişti. Günlük gelirini 1785 euro olarak beyan ettiği için günlük geliriyle 140 gün çarpılmış ve 249.900 euro ceza ödetilmişti. Almanya'da 90 günden fazla hapis cezası alanlar sabıkalı kabul edildiği için Rummenigge'nin siciline sabıka işlenmişti. Bitmedi, Rummenigge "bu saatleri ben almadım, hediye verildi" demişti. Almanya'da 20 bin euroyu geçen hediyelere %30 hediye vergisi vardı. Bir 30 bin euro da oradan ödetmişlerdi. İkisi de saatti ama iki ülke arasındaki saat farkı yüzyıllar kadardı. Ziraat Bankası Yönetim Kurulu üyeliğine getirilen ayakkabı kutucu Süleyman Aslan, ağır eleştiriler üzerine 39 gün sonra istifa etti. Lütfetmişti. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ hakkında İzmir'de düzenlenen fezlekeye takipsizlik kararı verildi. Fezlekeyi hazırlayan başsavcıyı sürmüşler, işi bitirmişlerdi. Böylece bacanak soruşturması sütten çıkmış ak kaşık haline getirilmişti. Sefer Çalınak diye biri 17 yaşındaki kuzenini zorla kaçırmış, imam nikahıyla kapatmış, bir başkasından kıskanarak öldürmüş, güya 14 sene vermişler, alt tarafı 4 sene yatıp afla çıkmış, çıktıktan sonra bir arkadaşını tabancayla vurmuş, adam yaralamadan 4 sene hapis cezası vermişler ama cezayı ertelemişler. Bu sefer resmi nikahla evlenmiş, resmen evliyken dul bir kadınla yaşamaya başlamış, "evimin tapusunu senin üstüne yapacağım" demiş, tapu mapu yapmayınca kavga çıkmış, kapmış baltayı dul kadının kafasını ikiye ayırmış, Güya 15 sene hapis vermişler. Alt tarafı 6 sene yatıp çıkmış. Çıktıktan sonra televizyondaki izdivaç programına katılmış. Arap asıllı bir kadınla evlenmiş. Neyse ki o kadını öldürmemiş, boşanmış. Ve Flash TV'deki Ne Çıkarsa Bahtına isimli izdivaç programına katılmıştı. Kader kurbanıyım, yuva kurmak benim de hakkım, 62 yaşındayım, bir suverenim olsun istiyorum demişti. Memleketin ar damarı çatlamıştı. İki imam nikahı, bir kız kaçırma, bir zina, iki ceset, bir yaralaması olan herif, kader kurbanıyım diyordu. Televizyona çıkabiliyordu. Arsızlaşmanın, yüzsüzleşmenin ne kadar yaygınlaştığının, utanma, sıkılma, ayıp gibi kavramların tedavülden kalktığının kanıtıydı. Adana valisi Hüseyin Avni Coş'un gavat lafına takipsizlik kararı verildi. 10 Kasım törenlerinde bir vatandaşa gavat diye bağırmış, Adana barosundan bir avukat suç duyurusunda bulunmuştu. Savcılık dava açmadı. Aynı şekilde Kamu Etik Kurulu, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ve İçişleri Bakanlığı'na da şikayet edilmişti. Bu kurumlar da herhangi bir işlem yapmadı. Sayın devletimiz vatandaşa gavat denilmesinde sakınca görmemişti. Aynı gün Adana'da MİT'e ait tırları durduran 13 asker hakkında casusluktan kamu davası açıldı. Kimisine 15 sene hapis, kimisine müebbet isteniyordu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Hürriyet'ten Şükrü Küçükşahin'e geometrik açıklama yaptı. Bir not kağıdı istedi, iki tane üçgen çizdi. Üçgenlerden birinin altına %64 yazdı, diğerinin altına %36 yazdı. İki üçgenin ortasına bir yuvarlak çizdi. O yuvarlaktan iki üçgenin geniş bölümlerini içine alan iki yeni çizgi çekti. Böylece en büyük üçgen ortaya çıktı. Çare bu büyük üçgen. Eğer uygun bir çatı aday gösterirsek, %64 ve 36 buraya kayar, dedi. Çatı aday kavramı hayatımıza işte böyle girmişti. Mayıs ortasına gelinmişti. Tayyip Erdoğan hala karar vermediğini söylüyordu. Bir yandan da Cumhurbaşkanı yetkileri anayasanın 104. maddesinde yazıyor, bu yetkileri sonuna kadar kullanırım diyordu. Anayasanın 104. maddesine göre Cumhurbaşkanı Bakanlar Kurulu'na başkanlık edebiliyordu. Kenan Evren yetkisiydi. Turgut Özal tarafından iki defa kullanılmıştı. Yani açık açık devletin çatısına çıkacağım, orada sembolik kalmayacağım, hükümetin başında durmaya devam edeceğim diyordu. Demokratik İslam Kongresi Diyarbakır'da Kur'an okunarak başladı. Türkiye, Kuzey Irak ve Suriye'den 300 delege katıldı. Birinci gün Medine Sözleşmesi, ikinci gün Kürt sorununun çözümü konuşuldu. Bu kongrenin toplanmasını Abdullah Öcalan istemişti. PKK hareketini Kürt muhafazakarlarla buluşturuyordu. O da kendi çatısını kuruyordu. Kongreye gönderdiği mesaj, "Mümin kardeşlerim" diye başlıyordu. Ayetlerden örnekler veriyordu. Ankara Altındağ'da Suriyelilerin kaldığı 3 katlı bina, mahalleli tarafından taşlanıp ateşe verildi. Binada 63 Suriyeli yaşıyordu. Herhangi bir kayıtları yoktu, kimlikleri bile yoktu. Polis bıçaklarla sokağa dökülen kalabalığı dağıtmak için havaya ateş açtı. Suriyeliler hırsızlık, gasp, taciz gibi 40'tan fazla hadiseye karışmıştı. Mahallede Suriyelilerin gitmesi için imza toplanmıştı. Sınırlarımız Dingo'nun ahırına dönmüş, Ankara'dan İzmir'e, Bursa'dan Konya'ya kadar hemen her şehirde Suriyelilerle çatışma başlamıştı. Gezi olayları sırasında Eskişehir'de polis ve polis yardakçısı fırıncılar tarafından sopalarla dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz'ın nasıl katledildiği netleşti. Davanın ikinci duruşmasında dinlenen tanık o anları ağlayarak anlattı. Fırın çalışanlarından birisi Ali İsmail'i yere düşürdü. Sopalarla vuruyorlardı. Polis Mevlüt Saldoğan kafasına defalarca tekme vurdu. Yüzünü tekmeleyince Ali İsmail bilincini kaybetti dedi. Tanık gözyaşlarıyla bunları anlatırken Ali İsmail'in annesi sanık polise seslendi. "Allah korkunuz yok mu sizin?" diye bağırdı. Çalışma Bakanı Faruk Çelik'in ağabeyi müteahhitti. Bursa'daki inşaatında bir elektrik işçisi asansör boşluğunda kablo çekiyordu. Asansörü çalıştırdılar. Gariban işçi duvarla kabin arasına sıkışarak can verdi. Adeta "Önlem alın, önlem alın!" diye haykıran ilahi işaret gibiydi. Önlem alınmadığı için Çalışma Bakanı'nın görev alanına giren bir başka inşaatta 10 ölümlü asansör katliamı yaşanacaktı. Edepsiz krizi çıktı. Danıştay'ın kuruluş yıl dönümü töreninde Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu kürsüdeydi, konuşuyordu. Tayyip Erdoğan izleyici koltuğundan ayağa fırladı. "Siyasi konuşuyorsun, böyle bir hakkın yok. Bir saattir sen konuşuyorsun. Van'la alakalı söylediklerin baştan aşağı yalan!" diye bağırdı. 17. ayrımın sonu, sayfa 185.